Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında çaresiz ve umutsuz bırakılmış bir toplumun kimlerden medet umabileceğini, bu beklenti seviyesinin sadece hani bugünler geçsinle sınırlandırılmasında nasıl bir sakıncalı sonuç doğacağını konuştuk. Burada aydın sorumluluğu üzerinde biraz durmaya çalıştım. Verdiğim örnek zaten birazdan da anacağız tekrar. Gazete Pencere'nin birinci sayfasında da var çünkü. Oradan da anacağız. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız. Siz aşağıdan yayın paylaşacaksınız. Ben de sosyal medya üzerinden yapacağım aynı şeyi. Twitter'dan paylaşacağım. Herkesi davet edeceğim. Diyeceğim ki gelin konuşalım ya. Konuşalım. Çünkü gazetelerde bugün inanılmaz beklentiler var. Gerçekten acayip beklentiler var. Hani neyi niye beklediğimizi çok fazla bildiğini zannetmiyorum insanların ama öyle bir beklenti var. Bugün biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi var. NATO zirvesi için Brüksel'de olacaklar ikisi de. Böyle bir görüşme planlanıyor. O görüşmenin içinden ne çıkacağına yönelik. Bence en etkili değerlendirmeyi sosyal medya üzerinden Twitter'dan da görmüşsünüzdür. Türkiye'nin eski Amerika Birleşik Devletleri Washington Büyükelçisi Namık Tan yapmış durumda. Böyle sarsak bir şekilde dağınık bir plansız projesiz böyle bir görüşmeye gitmekten çok fazla beklenti içinde olmak bence mantıklı değil. Muhtemeldir ki Afganistan'daki NATO gücünün desteği açısından Türkiye'nin en çok dikkat çekici olan sert gücünün yani asker gücünün biraz daha kuvvetlendirilmesi gibi bir görev çıkacaktır. Sadece bu olacaktır yazmış. Ben de Namık abinin dediğine katılıyorum. Bana da 3 aşağı 5 yukarı öyle gelecek. Ama şuna da hazırlıklı olun derim ben. Kimdir yanında giden bilmiyorum ama oraya bir gazeteci grubunun götürüldüğünü düşünüyorum. Hakikaten bir şey bilerek söylemiyorum yalnız bunu. Oradan acayip haberler gelecektir. Hani dostum Tayyip, dostum Recep. Var ya sen olmasan dünya bitmişti. Ya ne kadar iyisiniz, helal size, yürü be koçum falan gibi şeyler çıkacak, yazılacaktır. Ona da şimdiden hazırlıklı olmakta fayda var. Ama gazetelerde ne vara baktığımızda iktidar gazeteleri zaten 3 aşağı 5 yukarı aynı şeye yönlenmiş durumda. Onlar bu beklenti çıtasını acayip bir yere koydular zaten. Bir yandan tabii şöyle bir şey var. Öncesinde hazırlanan haberlerde hesap soracağız, o F-35 işi çözülecek, S-400, Patriot falan bunlar, gelecek ulan bunlar masaya falan gibi acayip goygoylar var. Göreceksiniz işte ilişkilerimiz masaya yatırılacak falan filan. Nasıl bir masaysa o, yani ilişkiler yata yata kavun karpuz misali büyüyecek diye bekleniyor ama işte bıraktığın yerde büyüyen ve eğer tohumunda herhangi bir sıkıntı yoksa karpuz ve armut dışında o beklentiyi karşılayan bir şey yok yeryüzünde. Hani bıraktığın yerde büyüyüp işe yarayan bir şeyler yapmak gerekiyor bunun için. Gazete Pencere'nin bu sabahki birinci sayfasıyla başlayalım. Dedikoduları geride bırakalım manşetiyle çıkmış bugün. Kritik görüşme öncesi Erdoğan'dan ılımlı mesaj. Aylar süren bekleyiş sona eriyor. Hazırlıkları günler süren zirvede Erdoğan ve Biden masadaki devasa sorunları görüşmek için bir araya geliyor diye başlık atmış bugün. Başta S-400'lerin akıbeti olmak üzere birçok sorunlu başlığın görüşüleceği toplantı hareketinden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan olumsuz konuşmamaya özen gösterdi. Türkiye ve Amerika'nın müttefik, kendisiyle Biden'ın da dost olduğunu vurgulayan Erdoğan, içeriden dışarıdan üretilen dedikoduların geride bırakılması gerektiğini söyledi ve bundan sonra neler yapabileceğimizi konuşmamız gerekiyor diye konuştu. Mantıklı tabii. Ya dün gördünüz mü bilmiyorum. İsrail'de ve Filistin'de büyük kutlamalar vardı. Çünkü 12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi resmen. Netanyahu karşıtı koalisyon ki bir araya gelmelerini bırakın aynı masanın etrafında oturmaları hayal gibi görülen gruplar bir araya geldi ve Netanyahu'yu devirdi. Darısı dünyadaki bütün baskıcı faşist, insanların tepesine oturan bütün diktatörlere, bütün bu tarz yönetimden medet umanların tamamına diyelim. İsrail'de seçimler 23 Mart'ta yapılmış ve hiçbir parti tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamamıştı diye hatırlatmış gazete bize ve muhalefet partileri Netanyahu dönemini bitirmek için anlaşmıştı. Dün gece de anlaşmaya meclisten alınan güven oyuyla son nokta konuldu. Tamam artık yani bitti. Bitti. Netanyahu, emin olun İsrail'de şunu düşünen çok insan vardı. Yani ya tamam kardeşim bu herif kötü de ne olacak? Hani söyleniyor alternatif yok yana. Bak alternatif varmış demek ki değil mi? Alternatif halk kardeşim, alternatif demokrasi, alternatif sensin. Ya önce buna güven, önce buna inan. Her iktidar için geçerli. Bugün iktidarda AKP var, yarın muhalefete düşecek belki. Ya da yarın AKP olmayacak bir parti olarak. Yani atıyorum en büyük muhalefet partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi görülüyor. Belki seçimde çok başarısız olacak CHP. Belki başka bir yapı çıkacak ortaya. Demokrasi böyle bir şey. Siyaset bir iddia işi. İnsanlar yapacaklarıyla ortaya çıkar. Seçmen oy verir ya da vermez. Bu kadar basit. Ama önemli olan burada seçmenin bir beklentisinin olup olmaması. Bunun sağlanması gerekiyor. Demokrasiye inancın yok edilmemesi gerekiyor. Her şeyin öncesinde bize lazım olan bu. G7 zirvesinin ardından açıklama yapan Amerikan Başkanı Joe Biden sadece Çin değil yönetimleri otokrat olan dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle yarış halinde olduklarını söyledi. Biden açıklamasında yolsuzlukla mücadele etmeye karar verdiklerini de belirtti ve yolsuzluk hükümetlerin altına oyuyor dedi. Kara paraya el atacaklarını söyledi. Ay hadi inşallah. Peker gitti geldi. Şimdi en çok merak edilen haber bu. İlk yayında uzun konuştuğumuz için bunun üzerinde çok fazla durmayacağım ben. Yani anlatmam gerektiğini düşündüğüm şeyi söyledim zaten. Paylaştım. Sedat Peker'in Türkiye ile iletişimi koptu. Sosyal medya dün gün boyu Peker'i konuştu. Peker gece yarısından sonra yaşananları anlattı. Bu arada onun bir basın sözcüsü olduğunu öğrendik. Biri çıktı, onun adına basın açıklaması yapan biri çıktı. Sonra birileri dedi ki hadi be oradan onun adına açıklama mı yapabilir falan. Necla Hanım demiş ki belki Sarıgül gelir. En son paylaşımını gördünüz mü? Ben başka bir şey söylemek istemiyorum. Allah akıl fikir versin demek istiyorum sadece. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker dün öğle saatlerinde kendi ifadesiyle yetkililer tarafından evinden alındı. Yakınlarının hayatından endişe ettiklerine ilişkin açıklamalarının ardından yaklaşık 12 saat sonra evine dönen Peker kendisine iyi davranıldığını, ülkeden çıkmasında ya da kalmasında bir sorun olmadığının sohbet sırasında dile getirildiğini söyledi. Yani bir sohbet yaşandı dedi. Bakalım. Bu arada Aldun Solmaz Türk'ün çok güzel bir yazısı var. İlk yayında benim söylediklerimi biraz daha farklı bir pencereden bakıyor. Ya biz hayatlarımıza mafyadan para alan siyasetçilerden şikayet eden bakanlarla olanı biteni alkışlayan bir parlamentoyla karşı karşıyayız diye yazmış o da. Şu dediğim hikayedir, ona geçmeden vaka sayısına ilişkin değerlendirme yapalım. Dün 400 küsür bin, 450 binden fazla aşılama yapıldığını duyurmuş Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Doktor olduğunu söylüyorlar kendisini. Ben çok emin değilim ama öyle ve dünden itibaren 449.684 aşı cumartesi günü. 450 bin aşı. Soru, bugüne kadar niye olmadı? Yani bunu sorduğun zaman insanlar rahatsız oluyor. Mesela diyor ki sen de hiçbir şeyi beğenmiyorsun. Değil birader. Hiçbir şeyi beğenmiyorsun değil. Tam tersinin olması gereken oluyor. Bak vaka sayısı 5000'in hala üzerinde. 12 kişi üzerinde resmi sayılara göre. Ama üzerinde senin yaptığın duyuru böyle değil miydi? Vaka sayısını 5000'in altına düşüreceğiz. Hala ölüm oranı çok yüksek. 53 insan öldü dün. Yeni hasta sayısına bakıyorsun 454 diyor. Ama böyle olmaz ki. Ağır hasta sayımız hala 950'nin üzerinde. Bunu konuşmanı istemiyor insanlar. Şimdi ilk yayında konuştuk. Yayın arasında da epeyce mesaj geldi. O mesajların bir kısmı hakikaten burada da anlatılmaya değer mesajlar ama özetle ne dediğini zaten 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorsunuz. Rezerv polemiği. Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası rezervinin yeniden 100 milyar dolar seviyesine çıktığını açıkladı. Tartışmalar başladı. Ekonomist Mahfiye İlmez, ekonomist değil sadece eski hazine müsteşarı. Bankanın internet sitesinde brüt rezervin 93.68 milyar dolar göründüğünü, zorunlu karşılık ve swap gibi yükümlülükler düşüldüğünde rezervin eksi 55.8 milyar dolara düştüğünü duyurdu. Sonra da ekledi, ben kimseye itiraz etmiyorum. Ben de buna itiraz ettim. Ve nefesim çıktığı müddetçe de itiraz edeceğim. Tam da konuştuğumuz şey işte bu. Niye ya? Niye? Ya bir hatayı savunuyorsunuz. Mahfi hocam, 156 milyar dolarlık bir farktan söz ediyoruz ya. Bu bir itiraz değil midir? Ben sadece Merkez Bankası'ndan gösteriyorum. Tamam işte onu gösterdiğiniz zaman o itiraz oluyor zaten. Cumhuriyet'in manşeti şeriat çağrısı özgürlükmüş. Yeniden Refah Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Sadık Tuncun, İslam halifesinin gölgesinde şeriatı ilan edeceğimiz günler yakındır. Cenk, cihat, şehadet paylaşımına ilişkin soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Paylaşımın ifade özgürlüğü kapsamında yer aldığı savunuldu. O zaman şunu savunabiliriz. Hayır kardeşim, ben şeriat istemiyorum. Şeriatın yanlış olduğunu düşünüyorum. Değil mi? Benim de buna hakkım var. Sizin de hakkınız var. Buradan çıkan sonuç bu. Açıkça cihat, cenk ve şehadet çağrısı yapıldığını belirten avukat Taceddin Çolak, karar yasalara uygun olmadığı gibi hukukun genel ilkelerini de ayaklar altına almaktadır. Kendisine Cumhuriyet koruma görevi verilen savcı suç işlemiştir dedi. Partisi Tuncu disipline sevk etmişti. Ama Yargıtay böyle bir sıkıntı görmedi. Yargıtay mahkeme böyle bir sıkıntı görmedi. Bu arada bir İpek Özbey'in 360 derece röportajında eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eski Dışişleri Bakanı. Diyor ki Türkiye'nin zayıflığından yararlanacak Biden Brüksel'deki görüşmede diyor. Hani biri söylese kızarlar bağırırlar ama adamın gol diyor. Yalova'da 71 yaşındaki Ali Fuat Yardımcı hakkında şehit haberiyle Bakan Yardımcısı eski vekil Erdoğan'ı peygamber yaptığı haberinin yer aldığı gazete küpürlerinin yanına yazılar yazıp dağıttığı gerekçesiyle soruşturma açıldı. Muhbir vatandaşın şikayet ettiği yardımcı küpürlerin kenarındaki yazıların Erdoğan'ın sözleri olduğunu söyledi. Muhbir vatandaş iş başında. Hiçbir zaman bırakmadı zaten işi. Kantin operasyonu diye bir haber var. Sağlık Bakanlığı'nda bir yolsuzluk haberi. İstanbul'daki kamuya bağlı birçok hastanenin kantininde kriz var. Sağlık Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan Beltura kantinlerin kira sözleşmesini yenilemedi. Beltura'nın işlettiği 55 kantinden 48'i kapatıldı. Kantinler tahliyeye zorlandı. Sağlıkçı ve hasta yakınlarına hizmet veren yerlerin iktidara yakın şirketlere verileceği savunuldu. 6 şehir hastanesi kantinini Bakan Fahrettin Koca'nın özel kalem müdürü Mehmet Çakırtaş'ın abi Göksal Çakırtaş'ın 10 yıllığına kiraladığı gazetemizce gündeme getirilmişti. 10 yıllığına. Kim? Sağlık Bakanı'nın özel kalem müdürü. Evet olur tabii. Mantıklı. Bakalım bakalım bakalım. Buradan Cumhuriyet'ten. Cumhuriyet'ten ise Barış Terkoğlu'nun yazısından bugün bahsedeceğimi söylemiştim. Ordu Ünye'de bir partisel operasyondan bahsediyor Barış Terkoğlu bugün yazısında. Deniyor ki Ordu'da Ünye'de belediye başkan adayı olarak daha önce Numan Kurtulmuş'un da desteklediği Adem Atik adında birini AKP öne çıkartmıştı. Ancak son dakikada üstü çizilip Süleyman Soylu'ya yakın Hüseyin Tavlı'nın adaylığı söz konusu olmuştu. Bu arada bu işler tam bittiği zaman ve işte Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak Ali Atik'in, özü Adem Atik'in 45 milyon dolar yutan bir rant ilan ettiğini hatırlatıyor ve diyor ki Avukat Ahmet Çamyar diye biri var. Ünye'de 2014 yılında seçilen belediye başkanı kendisi. MHP'nin de %20'nin üzerinde oy aldığı seçimde %58,5'la başkan seçilmişti. Milli Görüş kökenli biri. AKP'nin kuruluşunda yer almış, partinin ilçe başkanlığını yapmış. Kısaca diyor mahallenin yabancısı da değil. Ama 2019 yerel seçimleri yaklaşırken ilginç bir şey oldu. Nadir görülecek şekilde AKP'li bir belediye başkanı olan Çamyar, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Yerel seçimlere 4,5 ay kala. Operasyon yapıldı resmen diyor AKP'li bir belediyeye. Bunun üzerine AKP'li bir grubun kendisine kumpas kurduğunu açıklayan Çamyar, genel merkezin anketlerinde oy oranlarının %70'e çıktığını ama parti içinde bir gücün koltuğu değiştirdiğini ifade ediyor. Ve meselenin diyor daha kritik bir ayrıntısı var. Hani bir otellerin ve marinanın bulunduğu bir şehirden bahsediyoruz biz diyor günlerdir. Muğla. Evet, oranın bir ilçesi. Bodrum. Evet, sanırım orası. Orhan Tavlı, Muğla valisi. Bu demin adı geçen Tavlı'yla da amca çocukları olduğunu söylüyor. Ve diyor ki Orhan Tavlı Muğla Valiliğinden önce İçişleri Bakanlığı'nda müfettişti ve 2014-2016 yılları arasında o görevi yaptı teftiş kurulu başkanlığını. Ailenin bir başka üyesi Ayhan Tavlı da halen İçişleri Bakanlığı'nın teftiş kurulunda müfettiş olarak görev yapıyor diyor. Ve hala AKP'ye üye olan bu davayı açan kişi, Çamyar soyadlı kişi diyor ki tazminat davası açsam İçişleri Bakanlığı'nı açarım. 3 kuruşluk bir dava açarım. Bunu yapanların 3 kuruşluk adamlar olduğunu ortaya koymak için. Şunun için okudum bu haberi. Hani Kemal Kılıçdaroğlu böyle 3 kuruşluk 1 kuruşluk dava açtığı zaman bağıranlar oluyordu. Sen ne demek istiyorsun diye. Bak adamın gol diyor. Adamın gol diyor hem de diyor ki 3 kuruştan fazla etmez diyor. Çünkü yaptıkları operasyonu biliyorum ben gördüm diyor. İlginç değil mi? Biden'a 24 Nisan'ı ve F-35'i soracağım. Vuracağım kapıya tekmeyi. Gel lan buraya diyeceğim. Lan demem yani. Yaşlı başlı adam sonuçta. Hani Mehmet Barlas'a sorarsanız artık çok yaşlı bırakması lazım diyor. Kendisi adamla aynı yaşta bu arada. Başkan Erdoğan, başkan NATO Liderler Zirvesi kapsamında Amerikan Başkanı Biden'la yapacağı görüşmenin gündemini açıkladı. Zeynel Yaman'ın haberi. Bu arada ya çok çok acayip. Aşağıdan bir yardırmışlar. Gazetenin işte baş yazarları bilmem nesi. Herkes bir yerden yardırmış. Hasan Vasi Yalçın, gerilimin Amerika'ya faydası yok. Şebnem Bursalı, Türkiye'nin kırmızı çizgileri. Melih Altınok'sa muhalefete ekmek çıkmazı başlıklı yazılar yazmış. Ben ikna oldum yani. Ya bu arada Amerika'dan yazan, oradan dış politika değerlendirmeleri yapan bütün büyük yazarlar. Yani isterseniz işte New York Times'a bakın, Washington Post'a bakın, ne geliyorsa aklınıza. Hepsi diyor ki Biden tir tir titriyor. Hatta diyesiler ki, yani ben onların yalancısıyım, görüşmeye girmek istememiş. Demişler ki başkan olmak kolay değil acı, gireceksin. Evet zor ama gireceksin. Hey. Sözcünün bugünkü manşeti: Marmara'ya müsilaj tüm uyarılara rağmen göz göre göre gelmiş. Saygı Öztürk'ün haberi: iktidar muhalefetin teklifine kapıları kapattı. Sonuç felaket. Üç denizi tehdit eden deniz salyası için yıllar önce CHP'li iki vekilin araştırma önergesi verdiği ancak AKP'nin reddettiği belgeleriyle ortaya çıktı. 10 yıl önce verilen önergeye Balıkesir milletvekili Namık Avutcan'ın, avukat Namık Avutcan'ın, 5 yıl önce de yine aynı şekilde Fatma Kaplan Hürriyet'in, Kocaeli milletvekilinin bununla ilgili bir araştırma önergesi verdiği ve AKP ve MHP oylarıyla reddedildiği ortaya çıkmış. Pardon, AKP oylarıyla, özür dilerim, yanlış söyledim. İlginç değil mi? Ya günün maaş haberi, bu haberi bir yere yazın. Çok baba maaş, yani öyle böyle bir maaş değil. 7 danışmana 1.1 milyon lira maaş. Nasıl? Artık ne danışıyorlarsa. Düşünsene yani, danışıyorsun ve uçmaya başlıyorsun bir anda. Herhalde öyle bir şey. Yani danışıyorsun, suya giriyorsun, 35 dakika nefes tutuyorsun. Solungaçların çıkıyor. Yani bence öyle olmalı. AKP'li Pendik Belediyesi'nin CHP'li iki meclis üyesinin hazırladığı rapora göre Başkan Ahmet Cin'in 7 danışmanı var. Bunlara her ay 13 bin lira maaş ödeniyor. Bu da yılda 1 milyon 92 bin lira ediyor. Ayrıca TÜGVA ve 7 Hilal Derneği'nin kirasının karşılandığı bir parkınsa kebapçıya verildiği belirtiliyor. Kebapçıya mı? Evet. Ali Ekber Ertürk bir maaş haberi yapmış. Çifte maaş. Marif Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Selim Cerrah Spor Bakanlığı'nda müşavir yapıldı. Cerrah iki görevden 20 bin lira aldığını söyledi. Comolokko. Babacan'dan Atatürk'e övgü. Ne diyorsun? Tabii ya. Deva Partisi lideri Babacan, ülke bütün bu zorluklara rağmen hala ayakta ise Atatürk sayesindedir dedi. Ya kusura bakmayın ya, böyle haberleri okuyunca bana bir gülme geliyor. Size anlattım ya, çünkü bu ülkede, bakın bunu bilerek, inatla ve iddiayla söylüyorum. Bu ülkede en zoru Atatürkçü olmak. En MHP'li olmak o ayrı. Gerçekten böyle hani çekirdekten yetişmiş ülkücü olmak bu ülkede en zoru şu anda. Kafayı yerden kaldırmak çok zor çünkü. Çok zor. Yani insanın böyle kendiyle barışık olması mümkün değil öyle bir durumda. Ama Atatürkçü olmak da en az o kadar zor. Biliyorum da söylüyorum. Çünkü Atatürkçü olduğunu söylediğin zaman bak hep şunlar yaşanıyor. Bir, siyasal İslamcılar üstüne çöküyor. İşini kaybediyorsun, ne bileyim yani yapacağın her şeyi kaybediyorsun. Çalışma alanlarını, bilmem nelerini, hepsini. Ama öte yandan bu ülkede kendini solcu, sosyalist, sosyal demokrat olarak tanımlayan insanlarla da mücadele etmek zorunda kalıyorsun. Onlar da öyle çünkü. Ama hepsinin bir ortak noktası var. Bak dediğimin bu gerçeği. 6 yıldır burada, siz de şahitlik yapacaksınız, defalarca bu cümleyi kurdum. Türkiye'de kimin başı sıkışsa kıçın kıçın Atatürk'e yanlar kardeşim. Bu hep böyle oldu. Hep, hiç değişmedi. Kıçın kıçın inceden gelir. Hepsi. Solcusu da gelir, siyasal İslamcısı da gelir. Herkes gelir abi. Hiç değişmez bu. Mafya lideri de gelir. Hepsi. Kıçın kıçın inceden yanlar. İşte bu ülkenin kurucu değeri diye bundan bahsediyoruz. Ama Ali Babacan'ın bunu keşfedebilmesi için işte yani partisinden ayrılması, parti kurması, seçim potasına ülkenin girmesi ve artık sıkışması gerekiyormuş. Ne, bunda da vardır demek ki bir hayır ya. Olabilir. Gözler bu zirvede, Erdoğan Biden zirvesi, onu da sürmanşetten göstermişler. Bugün Çiğdem'in yazısı da son derece sağlam bir yazı. Onu da özellikle Çiğdem Toker'in yazısını okumanızı rica ediyorum. Burada açmadığım için şimdi tekrar uğraşamayacağım ama şu verilen garantilere ikinci bir çifte genişletmeden bahsediyor ki çok acı, gerçekten çok acı. Bir güne bakalım. Bir günün manşeti Erdoğan'ın yeni rotasını ABD çizecek. İktidar ayakta kalmak için Batı ile ilişkileri geliştirmeye çalışıyor. Karşılığında da Biden'ın uzun bir talimat listesi var. Erdoğan listeyi kabul etse de içeride ortaklarını ikna etmek zorunda. Kim ortak? MHP. Zor. Zor mu diyorsun? Ya güzel kardeşim, anlattım ya. Yani tamam, çok büyük siyasal analiz yapan insanlar var. Ben onlardan biri değilim. Ben maalesef sanatçısıyım. Anlamam bu işlerden. Ama yani bilebildiğim, görebildiğim kadarıyla diyorum ki orada Sedat Peker'e karşı tek taraflı bir kollama yok. Herkes bir diğerini kurtarmaya çalışıyor. İknada o yüzden bir zorluk olacağını ben düşünmüyorum. Bir gün böyle, evrensel sınava 3 hafta, siparişe 3 gün manşetiyle çıkmış bugün. Günler kala YKS'yi sorduğumuz bir meslek lisesi öğrencisinin verdiği yanıt binlerce meslek lisesi öğrencisinin gündemini özetledi. Nerede bakalım? Ankara'da yaklaşan üniversite sınavını sorduğumuz meslek lisesi öğrencilerinin gündemi bambaşka. Kimi sipariş yetiştirme derdinde, kimi ödenmeyen staj ücreti peşinde. Uzaktan eğitimde ders de görmediklerini söyleyen öğrencilerin hemen hepsi için üniversite bir hayalden ibaret. Ya ülkede yaşam koşulları ağırlaşıyor. Hiç bunu herkes göz ardı ediyor bu ülkede. Hani eğitim, sağlık, eyvallah, yaşam koşulları çok ağırlaşıyor. Ve bakın, bir kez daha konuşalım bunu. Bizim temel sorunumuz bunların hiçbiri değil. Adalet, adalet. Adalet gündeme geldiğinde bunlar olmayacak çünkü. Ya Marmaris'te bir plaja bir helikopterle inemeyecek görgüsüzün teki. İnemeyecek kardeşim. Sen çok böyle herkesin tanıdığı, sevdiği, bildiği bir insan olabilirsin ama inemeyeceksin oraya. Adalet yok ama ülkede ya. Onlar olduktan sonra bunlar çok daha hızlı çözülecek. Emin olun. Erdoğan-Biden görüşmesi, dosya kabarık. Görüşme masasında kabarık dosyalar var. S-400'ler, Amerika'nın Suriye Kürtlerine verdiği destek, Gülen'in iadesi ve Ermeni soykırımının tanınması. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela Gülen'in iadesi konusu gündeme gelir mi? Şöyle düşünün. Elinizde birine karşı bir koz var. Siz getirip o kozu verir misiniz kendisine? Teşekkür ederim. Ben de öyle düşünmüştüm. Devam edebiliriz. Yeni Şafak'a bakalım. Bu bebeklerin katili sizsiniz. ABD, Rusya, Fransa manşetiyle çıkmış. Vay, görüşme öncesi. Ne diyorsun? PKK hastanedeki 14 sivili öldürdü. Afrin'deki Şifa Hastanesi'nin doğum ve acil servislerini bombalayan terör örgütü PKK, yeni doğan bebeklerin de aralarında bulunduğu 14 kişiyi katletti. Bu vahşi saldırıdan PKK kadar PKK'ya Suriye'de silah taşıyan, siyasi ve diplomatik destek veren Amerika, Rusya ve Fransa gibi Avrupa ülkeleri de sorumlu. Bugün görüşme var. Bugün görüşme var. Mesela şu yapılabilir. Yeni Şafak'a elini tutan mı var ya? Görüşme başladı, oturdun. İşte dosyalar kabarık. Yok abi, dosyalar kaba. Bizim tek dosyamız var. PKK'ya verdiğin destek. Vermeyeceksin ulan bu desteği. Hadi. Hadi. Ne güzel değil mi buradan goy goy yapmak? Tribünleri coşturmak falan. Oradan gazlamak. Ya. Var ya yani. Etekte bir haber var, küçücük bir haber. FETÖ'den kurtarılan şirketler hazineye başlığını taşıyor. FETÖ bağlantılı şirketler hukuki süreçlerinin tamamlanmasının ardından teker teker hazineye devrediliyor. RCS Anadolu Holding, Koza Altın, Aydınlı, Naksan ve Bakbeliç dosyalarının da Yargıtay'da olduğunu belirten TMSF Başkanı Muhittin Gülal, bu gruplar içinde benzer kararlar beklediklerini söyledi. Sorum geldi, yapabilir miyim? Örteceğim üstünü, kapatacağım. Yani kedi bile yaptıktan sonra kapatıyor tabii ki. Bu grupların büyümesine kim yardım etmiş? Bu bahsi geçen şirketlerin. Teşekkür ederim. Ben de öyle düşünmüştüm. İlişkileri masaya yatıracağız. Amerika'ya kritik mesaj. Akıllı olun. Akıllı olun. Aklınızı alırım. Da demeyelim de yani, durduk yerde germeyelim. Danimarka-Finlandiya maçında kalp krizi geçirerek yere yığılan futbolcu Eriksen, dünyada en çok konuşulan konulardan biri ama bence farklı başlıklarla da ele alınması gerekiyor. Mesela orada sahadaki futbolcuların formalarına bakmadan, formalarındaki renklere, taşıdıkları bayraklara bakmadan etrafını çevirerek onu korumaya almaları, arkasından insanların spor sahasında yaşananlara ilişkin konuşmaları, Eriksen'in yaşadıkları herkesi kuşkusuz kilitledi televizyon başında. Ama pek çok şeyin konuşulmasına da vesile oldu. Sağlık diliyorum. Devam edelim. Yeni Şafak böyle. Akşama bakalım. Aşıda 40 yaş etkisi. O ne be? 1 Haziran'da 184 bin olan günlük aşı rakamı tedarik sorununun aşılması ve yaş sınırının 50'nin altına düşmesiyle 600 bine dayandı. Tedarik sorunu mu vardı? Öyle mi yazmışız? Ha, haberde tedarik sorununun aşılması diyor. Yazdınız mı lan? On şey sehven. Yok, tedarik sorunu yoktu. Olmuyor efendim. Bunlar işte 50 yaş üzeri olmadılar ya. 40'a bir açtık. Bak nasıl koştular biliyor musun? Yandım anam diye herkes koştu aşıya. Bu arada hala aşı karşıtlarının ya gerçekten Allah akıl fikir versin diyeceğim ama yani çok zor. Çok çok zor bana kalırsa. Hala çip arayanı mı istersin, DNA'nın kopyalandığını mı söylersin? Pii. Toplamda ilk dozun 34 milyon kişiye yaklaştığını, ilk doz uygulananların 34 milyon kişiye yaklaştığını söyledi. Son bir haftada 3 milyon artışla nüfusun %25'i yaklaşık ilk aşısını oldu diyor gazete. Tabii şunu konuşmayalım. Yani niye? Bitcoin değil pırlanta alın diye bir haber var. Ya arkadaş bu acayip bir dünya ya. Gerçekten çok acayip bir dünya. Levent Üzümcü'ye dövizi ve borsayı oynatmaktan ifadeye çağrılıyor. Bak, Levent Üzümcü ya. Kendisine burada sizin huzurunuzda da teessüflerimi iletiyorum ayrıca. Burada ben dakika ve skor alırken Adana 5 Ocak stadına bağlanıp insan şu dostluğumuza binaen hiç olmazsa derdi ki ya birader bende var bende ben oynatıyorum orayı. Levent Üzümcü'yü ifadeye çağıran insanlar birinci sayfadan şöyle haber yapıyorlar. Bak, Aris Pırlanta'nın patronu güzel iş. Dünyadaki tüm elmasların toplamı iki katlı bir otobüs kadar. Bitcoin 10 yılda 60 bin dolar olabiliyorsa pırlanta kim bilir ne olur. Ya piyasaya müdahale değil mi? Aşk olsun. Tamam, bir tiyatro sanatçısından bahsediyorsun. Tamam, o müdahale ediyor işte. Oturduğu yerden. Yazık lan yazıyor Levent. Dolar yükseliyor. Bak yazık lan yazıyor. Dolar yükseliyor. Evet seni anlıyorum diyor mesela. Euro fırlıyor. Levent yapıyor bütün bunları. Bence de mantıklı. Ama kendisine huzurunuzda teessüflerimi de bildiririm yani. Çok ayıp. İnsan arkadaşına bir kıyak geçer. Hayır, alacağımdan satacağımdan değil, öyle param yok. Boş ver onu. Ama en azından yayın daha parlak bir şey olur ya. Ayıptır. Şurada fena mı olur? Yani ben buradan bakacağım o Çin pavyonu gibi tabloya bir dakika Levent Üzümcü'ye bağlanıyoruz desem. Olmadı, yakışmadı yani. Onu da söyleyeyim açıkça yani Levent. Amasız bir yaklaşım bekliyoruz. Başkan Erdoğan, başkan! Brüksel yolculuğu öncesi ilk yüz yüze görüşmede Türkiye-Amerika ilişkilerini şöyle bir masaya yatırmamız gerekiyor dedi. Şöyle bir. Levent dış minnakmış. Yani dış. Olmaz, adam son derece yerli bir adam. Bir de minnak olmaz. Yani boylu poslu aslan gibi olan ya. Minnak da olmaz ondan. Tutmaz. Yani Levent de durmaz bu iş. Çok saçma. Düşünsene ya şimdi Levent'in ödül aldığı bir törende yaptığı konuşmayı. Konuşma yaparken mesela ödülü aldığı insanları anlatırken işte oğullarıma diyorum bu ödülü falan diyeceği yerde Euro'ya girin dediğini yapıyor demek ki kardeşim. Koskoca devlet yönetenler yalan mı söyleyecek? Çok ayıp ama. İnsan arkadaşına da bir kıyak geçer şurada. Bu kadar şey yapıyoruz ya. Döviz diyoruz, borsa diyoruz. Biz anca bakalım öyle Çin pavyonu gibi şeye. Cıngır cıngır. Her yanı yeşil yanıyor, kırmızı yanıyor. Kafam beynim bulanıyor. Adam biliyormuş meğer ya. Bay arkadaş. O biliyor, biz bilmiyoruz. Şimdi dünyanın en güzel gazetesini açalım bir önce. Bakalım, diyelim ki 18,5 milyona yeni maaş. 18,5 milyon ne? Yani öyle düşündük. Hani 83 milyonda öyle bir sayı verelim ki İnsanlar biraz şey yapsın. 18,5 milyon dedik. Mantıklı. Bravo. Evet ya, düşününce güzel. Ev sahiplerine büyük müjde. Ne o? Müjdemiz var. Oğlum ne ev sahibine müjden ne? Camlara sünger çekeceğiz. Önümüzdeki kışa yönelik olarak. 28 bin kişiye de iş fırsatı. Kim onlar? Onlar kendini bilir. Beni konuşturmasınlar zorla. Elon oğlu yaktı. Elon oğlu. Elon oğlu, Elon oğlu. Elon Musk spekülatif açıklamalar yaptı, coin borsası çakıldı, Demet Özdemir de yıkıldı, 150 bin lira para kaybettiği ortaya çıktı. Saklıyor muydu bunu? 150 bin lira kaybettim, kimsenin duymaması gerekiyor. Ama işte takvim bu, boru değil. Sen ne anlatıyorsun? Dört başlık masada. Ne o dört başlık? Yıldız Tilbe kafası. Hayatta üç şey çok önemli. Ama onlar ne bilmiyorum. Ama üç yani, onu biliyorum. 24 Nisan sözde soykırım iddiası çok olumsuz bir süreç oldu. Masada S-400 savunma sanayine ilişkin başka konular var. En önemlisi F-35 konusudur. Sözleşmeye uymayan bir Amerika vardır. Türkiye-Amerika ilişkileri her yönüyle ele alınacak. Erdoğan'ın sözleri. Çeşme, Bodrum parayı buldum. Yani erişte bulgur, kıçından uydur. Çok güzel bir manşet. Yaz geldi. Harbi mi? Bunu da bak başka gazetede göremezsin ha. Yaz geldi, kıyılar şenlendi, birbirinden pahalı biçlerse kazık yarışına girdi. Pizza 600, hamburger 860 liraya yükseldi. Hocam gitme, gitme. Bak böyle bir çözümüm var. Gitme. Gitme. Bu kadar basit. İçinde ne var? Neyin lan? Ha, 860 liraya hamburgerin. 720 gram satır kıyma, dana kaburga, beyaz trüf mantarı, çedar peynir, yenilebilir altın tozu, ziftin pekiniye. Abi yemek mi yiyorsun, geline beşi bir yerde mi takıyorsun? Bu ne ya? Bodrum'da deniz locaları 10 bine kiralandı. Hamburger çeyrek altın fiyatına satıldı, Çeşme'de kazıkta Bodrum'u aratmadı. 600 lira pizza var, pizzanın içinde ne olduğunu yazmamış ama. Niye? Çünkü haberi araklamış. Arakladığı haberde, ben gördüm bunu hafta sonu, magazin haberiydi bu. Arakladığı haberde pizzadan bahsetmiyordu çünkü. Arakladığı haberde hamburgerden bahsediyordu ve anlattırıyordu yapan adama. İndirdiği için haberi olduğu gibi. Pizza margarita yapmış bir tane görünen. Hani üzerinde domates var, fesleğen var o. Yazsana ona da 600 lira. İçeriğine. Düdük. Fare suratlı pislik. O ne lan? Haberin başlığı. İzmir'de geçen yıl lokantacı eşi Cansel K'yi boşayan Belaruslu Darya soluğu tekrar adliyede aldı. Beni tehdit ediyor. Fare suratlı pislik, sefil sürtük, köpek tasması geçirip sokakta dolaştıracağım diyor. Sevgi dolu bir beraberlik gerçekten. Evet. Dün Antalya'da bir kız çocuğuna, üstelik yaya geçidinde, Duru Akça adı, bir araç çarpıyor. Sürücü Berna Yıldırım Başak ev hapsi cezası alıyor. Karar duyan acılı aile ağladı, durumumuz asıl şimdi öldü dedi. Ama bu hanımefendiye ilişkin, kaza yapan kişiye ilişkin başka iddialar var. Gazete onu yazmamış. Dünden beri aynı iddialarla çalkalanıyor ortalık. Hı? Onları yazmamışsınız. Mesela kendisinin eşinin parti bağlantısı olduğu söyleniyor. İktidar partisi bağlantısı olduğu söyleniyor. O iddialar yazılmamış. Dün sevgili Edis Hafızoğlu. Edis burada mısın? Yayındadır muhtemelen. Edis Hafızoğlu bana akşam bir mesaj attı ve dedi ki ya burada tuhaf tuhaf işler oluyor. Şöyle bir saniye hemen bulalım. Kırıkkale Üniversitesi'nde iki gece önce doktorlardan biri artık ne madde kullandıysa yeni doğan ve bakım altındaki çocuk ve annelerin kaldığı bölüme dalıp anneleri taciz ediyor. Paçayı zor kurtarıyorlar. Önce polisler olayı örtbas etmeye çalışıyor. Üstüne hastane yönetimi. En sonunda bugün şikayetçi olunan doktor serbest bırakılıyor. Gidip şikayetçi olanların tamamından geri çekmeleri için tehditle üzerlerinde baskı kuruyor. Nasıl? Şahane değil mi? Bak, olayda sözü geçen, adı anılan kişi bir doktor. Kırıkkale Üniversitesi'nde. Vallahi ben de size şöyle söyleyeyim. Ben de bu işin peşini bırakmam. Bakalım ne olduğunu bir görelim. Hani bu kadar insan şikayetçi olmuşken, iş adliyeye yansımışken üstü nasıl kapatılacak? Bir görelim bence. Kim yapacak? kim nasıl bir kapatma yönüne gidecek? Bir görelim ya. Bu kadar insan şikayetçi olmuş, dilekçeler doldurulmuş, suç duyurusunda bulunulmuş. Şimdi geri çekin deniyor. Bir görelim. Yani bunun arkasından ne çıkacağını görmekte fayda var bana kalırsa. Eski haline dön. Seren Serengil midesini küçülttürdü, 45 kiloya düştü. Son açıklamaları üzdü. Geri dönüşüm ameliyatı olmam gerekiyormuş. Ablacığım, geri dönüşümün ameliyatı yok. Geri dönüşüm en fazla kağıt olabilirsin. Hani zarf yapıyorlar, kitap ayracı oluyor. O geri dönüşüm değil. Eskiye dönmekle geri dönüşüm arasında bir fark var. Geri dönüşüm ameliyatı olmam gerekiyor. Kese kağıdı olacağım. Mesela bak, bu olabilir. Yoksa 1,5 yıl bile yaşamazmışım. Ya yazık, günah ya. Gencecik kadının yaşadığı hikayeye bak. Peki bütün bunlar olurken hocam nerede? Çağırıyorsun, geliyor. Hocam 35 yaşındayım, yeni evliyim. Eşimle birlikte olmak istediğimde tüm enerjim bitiyor. Güçleneyim diye de ekmek yiyorum ama olmuyor. Ne önerirsiniz? Hoca ekmeği diyor ki elinin büyüklüğünde ye. Yani ekmekle hipoglisemi yapar diyor. Elinin büyüklüğünde ekmek ye diyor. Mutlaka diyor bir iç hastalıkları uzmanının takibine gir diyor. Hocam 3 yıllık evli bir erkeğim. Allah mesut etsin. Eşim benden fazla kıllı. Ne? Bir şey desem üzülecek. Ama bu durum ilişkiden soğutuyor. Nedir bunun sebebi? Ne yapmamız lazım? 3 yıldır konuşmadınız mı bunu? 3 yıl. Cevap. İnce düşüncenden dolayı teşekkür ediyorum. Sorun tespitin var. Çözüm için hassas davranışın var. Gençliğimiz var, heyecanımız var, her şey çok... öyle değildir. Eşin şanslı. Önce bir iç hastalıkları uzmanı bul. Ondan check-up satın al. Check-up mı satın al? Check-up? Bir dakika, bir doktor niye check-up satıyor? Ya onu kastetmemişti yani. Ona check-up için git. Çeşitli hastalıklar kadınlarda erkek tipi kıllanmaya neden olabilir. Hocam ben de sizden ekstra kıllanıyorum, ciddi söylüyorum. Eşime bel fıtığı tanısı koydular hocam. 4 aydır ağrısı devam ediyor. İlişkide sertleşemiyor. Doktor cinsel hayatınız etkilenir dedi. Fıtık ilişkiyi etkiler mi? Etkilemiş ya. Etkilediği için yazmıyor musun bunu zaten? Ha tamam, işte onu yazıyorum da. Hocanın cevabı ne? İhmal etmeyin. Çok teşekkür ederim. Hocam ben 31 yaşında yeni evli bir kadınım. 3 aydır evliyim. 3 doğru. 3'tür o. 3 aydır, 3 yıldır. En fazla olur zaten. İlişkiden sonra başım ağrıyor. Daha önce baş ağrısı yoktu. Beyin filmi tahlil yaptırdım. Bir şey çıkmadı. Sonra çıkabilir mi? Sonra mı? Ha, şimdiden diyorsun. Ama ablacığım, o müneccimlik. Başka bir şey o. Yani doktorla bak hocam nasıl başlıyor. Geleceği bilemeyiz. Şu an anlattıklarınıza göre orgazm baş ağrısı dediğimiz tanıya uygun bir şikayet yapınız var. Film ve tahlil yaptırmanız tedbirli davranış olmuş. Daha önce ilişki sonrası orgazm yaşamadıysanız şimdi şikayetin başlaması olağan bir durum. Sizin konuştuğunuz Türkçenin en başından, yani A'sından başlayarak sonuna kadar bir incelemeye tabi tutulması lazım. Daha önce ilişki sonrası. Ne demek istiyor şair burada? Bundan önceki ilişkilerinizde. Değil mi? Türkçesi o hocam onun. Böyle denmez. Daha önce ilişki sonrası olmaz. Önce ilişki sonrası mesela. Onun gibi bu. Stresin azaltılması, hafif tokluk hali, yavaş ve zorlayıcı olmayan ilişki pozisyonları denemeniz uygun. Örnek gösterir misiniz? Tıpta utanma olmaz kardeşim, göster. Hayır, şu sayfa bir gün çizimli çıksa kötü mü olur? Kama Sutra'dan esintiler. Tedavi olarak takip eden doktorun sizin için önereceği ağrı kesicilerin ilişki öncesi yarım ila bir saat önce kullanılması şikayetinizi azaltabilir. Onu doktor söyler zaten veriyorsa. Sen niye söylüyorsun ki? Doktora diyor yani, sizi takip eden doktor eğer diyor ilaç verirse iyi gelebilir. Zaten o doktor eşek değil ki, o iyi gelsin diye veriyor o ilacı. Laf olsun, torba da olsun. Bugün ne konuşayım? bugün bel fıtığı, bel fıtığına bağlı sertleşememe sorunları, evet orgazm sonrası baş ağrısı. Tamam, buna uygun mektubumuz var mı? Gelmiştir kesin. Gelmiş değil mi? Evet. Bu arada içeriden de bağırıyor sekreteri. Hocam bitmek üzere. Yani denetimi bitmek üzere anlamında. Yayın arasında çok güzel bir şey oldu. Bugün akşam biliyorsunuz duyurdum ya, Instagram'da sevgili Berfu ile Berfu Öngören'le birlikte saat 20'de Semialı Antalyalı bir bebek için yayın yapacağız. O yayın öncesinde hani burada duyurdum, sevgili Yekta Yekta Kopan 3 kitabının ilk baskılarından imzalı olarak vermeyi taahhüt etmişti. Yayın arasında Sezgin Kaymaz'ın imzalı bir kitabının geleceğini öğrendim. Bir de çok güzel telefon geldi. Yani çok mutlu etti beni. Gerçekten çok güzel bir insan. Çok değerli bir insan zaten. Çok mutluyum abi diye hitap edebildiğim için. Coşkun abi aradı, Coşkun Aral. Ve dedi ki basılı imzalı bir fotoğrafımı vereceğim ben de. Coşkun Aral fotoğrafı diyorum. Dikkat. Alo. Bilmiyorum kendinize gelebildiniz mi? Beni epeyce sarstı ama duyanlar da duymayanları anlatsın. Bu akşam sevgili Berfu ile birlikte yaklaşık 2 saatlik bir yayın yapacağız. Ve o yayın sırasında sosyal medya mecralarının tamamından paylaştım. Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da hepsinde o paylaşım var. Hesap numarasını görüyorsunuz. Vakıfbank hesabı var bir tane. Oraya az çok demeden ne olur desteğinizi bekliyorum. Lütfen. Bir çocuk bir çocuktur ya. Hakikaten bir şey yapmak lazım. Ama bak Coşkun abi tane nerelerden kalktı geldi. Dedi ki ben de bir fotoğraf veriyorum. Bir Coşkun Aral fotoğrafı gelecek. Yani dünyanın her yerinde hava atabileceğiniz bir fotoğrafınız olacak. Bilmiyorum işte. Coşkun abi dedi ki ben sana yollayacağım fotoğrafı. Sen o fotoğrafı da aynı şekilde bu kampanyaya dahil et. Süper. Efsane bir iş oldu. Bakalım. Bunun dışında söyleyecek bir şeyimiz var mı? Hah, bir hatırlatma daha. Sağ olsun. Şu arkada kitabı görüyorsunuz. Şimdi şu konuda hemfikiriz. Çanlar kimin için çalıyor? Bu sezonun sezon finali yapmadan önce sezon finalinin sonunu söyleyeyim ben size. Çok yani böyle şey. Uyduruk. Eski sevgilisi geliyor. Eski sevgilisiyle yeni sevgilisi birleşip yeni bir ilişkiye yelken açıyor. Bizde sezon finali öyle olmuyor biliyorsunuz. Çok tatsız bizimki. Yani ben eyvallah diyorum, görüşürüz, herkes kendine iyi baksın, aman diyorum aklınıza mukayyet olun, çıkıyorum gidiyorum. Bizim sezon finali 2 Temmuz Cuma günü olacak eğer bir aksilik olmazsa. Ve o gün 2 Temmuz Cuma günü biz bir hafta öncesinde zaten serbest uçuş dertleşme yayını yapmış olacağız Haziran'da. Haziran'ın dertleşme yayını. 2 Temmuz Cuma günü Ernest Hemingway'in Çanlar Kimin İçin Çalıyor'unu konuşacağız burada. Ben bu cuma size okuduğum kitapları anlatacağım. Yani bu cuma kitaplar benden. Okuduğum kitaplar birini görüyorsunuz arkada zaten. Ahmet Ümit'in. Ya çok güzel kitap. Gerçekten Kayıp Tanrılar Ülkesi. Bundan önce kitap gerçekten kötüydü. Ben kitabı almıştım ama sağ olsun kendisi de bana imzalayarak yollamış kitabı. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten içi böyle mitoloji çok dozunda yerleştirilmiş içine. Çok dozunda yerleştirilmiş. Merak etmeyin. 2 Temmuz'da aynı gün elbette Sivas katliamını konuşacağız. Yani onu konuşmayacağımızı düşünmüyorsunuz herhalde. Mitoloji içine çok sağlam yerleştirilmiş bir babalar ve oğulları, güçlüye itiraz eden güçlünün kanından gelenlerin hareketleri, ırkçılık konusu, Almanya'da Türk olmak konusu. Hakikaten çok güzel yerleştirilmiş. Böyle pıtır pıtır akan bir kitap. Çok hızlıca. Ben giriştim. Bu da sağ olsun sevgili Ahmet Ümit imzalayarak yollamış. Çok teşekkür ediyorum kitap içinde. Dediğim gibi bu hafta kitaplar benden. Ben okuduğum kitapları hem Ahmet Ümit'in kitabını yetiştireceğim size, hem Yekta'nın öykü kitabını yetiştireceğim. Elimde iki kitap daha var. Onları da yetiştirebilirsem onlardan da söz ederim. Olmazsa bir sonraki cuma zaten serbest uçuş dertleşmede de biliyorsunuz orada da o hafta okuduğum elimde kitapları anlatıyorum zaten size. Ha, sezon başlangıcı Sibel Hanım sormuş. İkisini de dükkanı kapattıktan sonra eğer bir aksilik olmazsa ne zaman başlayacağız? 2, 3, 4, 5, 12'sinde 12 Temmuz'da öyle uzun bir ara değil ya. Yani işte 10 günlük bir ara olacak. Sonrasında belki bir Ağustos içinde yine bir 10 günlük ara rica edeceğim sizden. Ama böyle üst üste uzun bir şey olmayacak. Ara olmayacak umarım. Geçen sene de. Geçen sene öyle yapamamıştık. Hatırlayacaksınız pandemiden dolayı. Bu sene her şey yolunda olursa kafamda böyle bir şey var. Ama konuşuruz zaten ayın 25'inde, bu cuma değil bir sonraki cuma. Zaten oturup bunların hepsini konuşabileceğimiz bir zamanımız olacak. Bugün için çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Akşam saat 8'de bekliyorum Instagram'a. Instagram'da benim hesabım unlunsal. Göreceksiniz zaten orada. Berfu'nunki Berfu Ongoran. Ongoran. Noktası haliyle Berfu Öngören'in. Onun hesabından canlı yayında olacağız. İkimiz birlikte yayının sürpriz konukları olacak. Telefonla bize bağlanan insanlar olacak. Onlarla konuşacağız. Dediğim gibi Mansur Yavaş bizimle birlikte olacak. Sağ olsun dün kırmadı beni. Pazar günü rahatsız ettim kendisini. Ama severek katılacağını, anlatacağını söyledi. Çünkü Ankara Büyükşehir Belediyesi çok değerli bir iş yapıyor. Evlenen çiftlere Nafis Hoca'nın hayatından bir şeyler anlatmak yerine ücretsiz SMA testine başlamış durumda. Bu hastalığın sonunu getirmek üzere. O da bağlanıp onu anlatacak. Bu akşam orada olun ama akşama kadar da paylaştığım şu şeylerde, bütün sosyal medya mecralarında paylaştığım hesap numaraları üzerinden de lütfen desteğinizi esirgemeyin, olur mu? Yani orada yapılan hikaye son derece önemli. Çünkü bir derdim var benim. Gerçekten bir derdim var ve insanlara şunu anlatmaya çalışıyorum sadece. Ya biz bir yerinden mutlaka tutmak zorundayız. Bir yerinden. Benim elim bu kadarına ilişiyor. Sadece yani ben sadece ve sadece deniz bebek için yapabileceğim bunu. Ama başkaları da başkaları için yapabiliyor. Ama bir şey yapmamız gerekiyor. Elimizden gelen bu kadar. O yüzden siz de eğer akşam saat 8'de gelirseniz o 2 saatlik canlı yayının içinde görürsünüz neler olup bittiğini. Zaten her şey açık yaşanacak. Göreceksiniz orada. Bugün için de çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok çok çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.